Vahiy 1. bölüm 5. ayete geldiğimizde Rab İsa Mesih'e verilen 7 ünvanı görürüz. Vahiy 1. bölüm 5 ve 6. ayetlerde şöyle yazar. Var olan, var olmuş ve gelecek olandan, onun tahtının önünde bulunan 7 ruhtan ve ölüler arasında ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve güç sonsuzlara dek bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmış olan Mesih'in olsun. Amin. Şimdi bu 7 ünvana bakalım. İlki güvenilir tanıktır. İsa Mesih bu kitapta gerçeklerin tek güvenilir tanığıdır. Gerçekler onunla ilgilidir. Kendisi hakkında tanıklıkta bulunmaktadır. İnsanlara inanmak ve onlara güvenmek güç olabilir. Ama Rab İsa'ya inanıp güvenebiliriz. İkinci ise ölüler arasından ilk doğandır. İlk doğan Yunanca'da prototokos'tan gelir ki dirilme ile ilgilidir. Ölümden ilk dirilen ve asla tekrar ölmeyecek olandır. Bu muhteşem bir resimdir. Ölüm onu taşımış rahim gibidir. Ölümden yaşama geçmiştir. Onun mezarı onun bulunduğu rahimdi. O yüceltilmiş bir bedenle ölümden dirilmiş tek kişidir. Aynı yoldan geçmiş başka birisi yok. Ve ona ait olanlar dirilişte onu izleyecekler ve sonra da ikinci geliş meydana gelecektir. 1. Selanikler 4. bölüm 14. ayete göre. O zaman onun yeryüzüne geleceği esinleniş olacaktır. 3. ünvan ise dünya krallıklarına egemen olan sözündedir ki İsa Mesih'in 1000 yıllık dönemde bulunacağı konumdan söz eder. Filipeliler 2. bölüm 9, 10 ve 11. ayetlerde bunun içinde Tanrı onu pek çok yüceltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin der. 4. ünvan ise bizi seven sözüdür. Şimdiki zamandadır ve kendisine ait olanlara yönelik süregelen tutumunu ifade eder. Vahiy kitabı bizi sevenden geldiği için onu incelemekten de korkmamız gerekmez. İsa Mesih bizi yalnızca çarmıhta canını verdiği anda sevmedi. Bugün de sevgisi sürer. Şu anda bile İsa sizi sevmektedir. 5. nokta Mesih'in kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olmasıdır. Mesih'in kanı çok önemli. Yalnızca bir simge değildir. Eski antlaşmada Tanrı halkına etin canı kandadır der. Leviler 17. bölüm 11. ayette. Bu ayette ise Tanrı sözlerini şöyle sürdürür. Onu size sunak üzerinde canlarınıza kefaret olarak verdim. Kanımca Mesih kanını akıttığında her bir damla onun bedeninden geldi. Bunu senin ve benim için verdi. Yaşamını verdi. O öldü ve bugün bazılarının yaptığı gibi Mesih'in kanını kesinlikle küçümsememiz gerekir. Elçi Petrus 1. Petrus 1. bölüm 18 ve 19. ayetlerde şöyle söyler. Biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Akıtılan bu kan sayesinde Elçi Paulus genç Timoteus'a şöyle dedi. 1. Timoteus 2. bölüm 5. ayet. Çünkü tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. İsa Mesih bizi kendi kanıyla günahlarımızdan kurtardı. Bu harikadır. 6. nokta ise bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmasıdır. İmanlar kahinlerden oluşan bir krallıktır ve Rab İsa ile birlikte egemenlik süreceklerdir. Aslında sevilen ilahi, kral geliyor ilahisidir. Kralın gelmekte olduğu doğrudur ve yeryüzüne kral olarak geldiğinde bozuklukları düzeltecek. Ancak yeryüzüne gelmeden önce ikinci geliş diyebildiğimiz gökte bulutların içinde gelişi söz konusu olacaktır. O zaman benim kurtarıcım olarak gelir. Sevip uğruna kendisini verdiği, kendi topluluğunun önderi gelinin kocası gibi gelecektir. Canımı seven kişi olarak o gelecek. Bu nedenle kralın geliyor oluşu beni çok etkilemez. Benim onunla ilişkim bir kral ile olandan çok daha yakın. O benim Rabbimdir. O bizi krallar ve kahinler değil, kahinler krallığı yaptı. Ve onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Burada babamız Tanrı'nın değil, babası Tanrı'nın dendiğine dikkat etmeliyiz. Çünkü onun İsa'ya olan babalığı bize olandan farklıdır. Biz onu kurtarıcımız olarak kabul edip, yeniden yani gökten doğmak suretiyle Tanrı'nın çocukları olmaktayız. Mesih'in üçlü birlikteki sonsuz konumu oğulluk şeklindedir. 7. nokta ise yücelik ve güç sonsuzlara dek Mesih'in olsun sözündedir. Bu ise sonsuzluğu vurgular. Mesih Yeşaya'da gördüğümüz şekilde bir amin şeklidir. Bu onun bir ünvanıdır. İsa Mesih bu kitabın yani vahiy kitabının ve tüm kutsal kitabın hem konusu hem amacıdır. Tüm olayları ortaya çıkartandır ve tüm olaylar ona doğru hareket halindedir. O her şeyin en sondaki amacıdır. Her şey yalnızca onun tarafından yapılmamış, ayrıca onun için yapılmıştır. Evren onun için varlığını sürdürmektedir. Vahiy 1. bölüm 7. ayette işte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Onun bedenini deşmiş olanlar bile. Onun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet, böyle olacak. Amin der. Bu Mesih'in fiziksel ve kişisel gelişini ifade eder. İşte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek sözü ise onun fiziksel beden olarak geleceğini ifade eder. Bilebildiğimiz kadarıyla Mesih ikinci gelişinde kendi topluluğunu dünyadan alırken herkese görünmeyecektir. Ben bazılarının ileri sürdüğü gibi gizlice olacak bir ikinci gelişe inanmıyorum. Ancak İsa Mesih ikinci gelişinde yeryüzüne gelmeyecektir. İmanlar Rabbi havada karşılayacaklar. Eğer Mesih o sırada yeryüzüne gelecekse havada karşılamaya gerek olmazdı. Dolayısıyla bu ayette tanımlanan ikinci geliş bu değildir. Bu onun kral olarak yeryüzüne geleceğidir. Her göz onu görecek diyor. Vahide onun krallığını kurmak üzere yeryüzüne gelişi vurgulanır. Yeryüzünün tüm halkları onun için dövünecekler. Bu Mesih'i reddedenlerin verdiği tepki olacaktır. Dünya onu görmek istemeyecek. Evet böyle olacak. Amin diyor. Düşüncesini değiştirmeyecektir. Çünkü Tanrı sadıktır. Vahiy 1. bölüm 8. ayette var olan, var olmuş ve gelecek olan, her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor der. Alfa ve Omega benim. Bu Yunanca'da oldukça anlamlı bir ifade şeklidir. Alfa ve Omega Yunan alfabesinin ilk ve son harfleridir. Alfabe ile ilgili düşünürseniz İsa Mesih'in de kendisine ilişkin Tanrı sözü dediğini hatırlamalıyız. Bu Tanrı'nın açıklanışı ve iletişimini anlatır. O Tanrı'ya ulaşmada kullanabileceğimiz alfabedir. Tanrı'nın konuştuğu ve anladığı dil İsa Mesih'in Alfa ve Omega olduğu ve diğer harflerinde ikisinin arasında olduğu dildir. O A ve Z'dir. Alfabenin tamamıdır. Baba Tanrı'ya gitmek isterseniz oğlu İsa Mesih'ten geçmeniz gerekir. Burada ilk ve son vurgulanır. Orijinal Yunanca'da Omega Alfa kadar ayrıntılı verilmez. Niçin? Çünkü Mesih başlangıçtır ve başlangıç ise bitmiş durumdadır. Ancak son henüz gelmemiştir. Bir gün o Tanrı'nın planını tamamlayacaktır. Bu Yunanca metinde geçen küçük ama ilginç bir ayrıntıyı oluşturur. Başlangıç ve son oğulun sonsuzluğu ve değişmezliğine işaret etmektedir. Bununla ilgili olarak İbranilerde şu ifade bulunur. İbraniler 13. bölüm 8. ayet. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Bugün aynıdır denilirken onun hala bugün celile gönlünde yürümekte olduğu kastedilmez. Ancak onun özelliklerinin değişmemiş olduğu, başlangıç ve son olduğundan tüm zamanı ve sonsuzluğu içerdiği ifade edilir. Rab Tanrı diyor ki ifadesi de onun tanrılığının bir diğer kanıtıdır. Var olan yani şu anda yüceltilmiş durumdaki Mesih, var olmuş geçmişte Mesih'in kurtarıcı olarak ilk gelişini anlatır. Var olacak ile Mesih'in ileride yeryüzüne ikinci kez görkemle gelişi kastedilmektedir. 4 ila 8. ayetleri Rab İsa Mesih ve yazar Yuhanna'dan selamları içeren önemli bir bölümü oluşturur. Onun bizi sevdiğini aklımızdan çıkartmamamız gerekir. Bu şekilde gelecekten de korkmamış oluruz. Görkemli bedeni içinde ölümden dirilmiş olan Mesih ve topluluğun yargılanması vahiy 1. bölümde konu edilir. Vahiy 1. bölüm 9. ayette İsa'ya ait biri olarak sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz olan ben Yuhanna, Tanrı'nın sözü ve İsa'ya tanıklık uğruna Patmos denilen adada bulunuyordum der. Ben Yuhanna ifadesi vahide 3 kez kullanılmaktadır. Diğer ikisi kitabın sonunda yer alır. Sabırda katlanışta sizlerle ortak olan kardeşiniz ifadesi büyük sıkıntıyı kastetmez. Yuhanna'nın bir derdi vardı. Roma İmparatoru Domitian İsa'dan sonra 96 yılında Yuhanna'yı Patmos adasında hapse attırdı. Yuhanna Efes'teki kilisede aktif olarak çalışmaktaydı. Orada ve diğer topluluklarda Tanrı'nın sözünü öğretiyordu. Tanrı sözünü hiç ödün vermeden öğrettiğiniz zaman başınız mutlaka derde girer. Yuhanna ve ilk kurulan imanlı toplulukları bu sorunların farkındaydı. Böyle bir durumun sizin ya da benim başıma gelmesi yeni bir şey değil. Yuhanna büyük sıkıntıya değil, imanlar topluluğunun başına gelen dertlere göndermede bulunmaktaydı. Egemenlikte egemenliğin şimdiki durumunu kastediyordu. Günahlıyı Mesih'e bağlayan doğuş sayesinde insan Tanrı'nın egemenliğine girmiş olur. Bu henüz gerçekleşmemiş olan bin yıllık egemenliğe işaret etmez. Mesih bin yıllık egemenliği geldiğinde kuracaktır. Birisi bizim bugün egemenlik ve sabırda yaşamakta olduğumuzu belirtmekte ve sabrın önemine değinmektedir. Yuhanna Patmos adasında bulunmasının nedenini açıklar. O yaklaşık İsa'dan sonra 86 ila 96 yıllarında orada sürgünde tutuldu. Orası Ege kıyısının açıklarında volkanik ve taşlı bir adadır. Eni 10, uzunluğu da 15 kilometre kadardır. İsa sözcüğü Yuhanna tarafından hem vahide hem de yazdığı diğer kitaplarda kullanılır. Yuhanna onu yüceltmek istediğinde İsa adını kullanmaktadır. Umarım biz de böyle yapıyoruz. İsa adı Yeşu'dan gelir ki kurtarıcı anlamına gelir. Tanrı İsa'yı kurtarıcı olarak yolladı. Yuhanna bunu çok iyi biliyordu ve her defasında bu kurtarıcıyı övmek ve yüceltmek için İsa adını kullanır. Diğer ayetlere geçmeden önce Yuhanna'ya bu görümün gözden uzak olan Patmos adasında verildiğini hatırlatmak isterim. Bu dirilmiş olan Mesih'in görkemli bedeni içinde topluluğunu yargılayışının görümüdür. Yani büyük başkâhini kutsallığı içinde görüyoruz. Vahiy 1. bölüm 10 ve 11. ayetlerde Rabbin gününde ruhun etkisinde kalarak arkamda borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim. Ses gördüklerini kitaba yaz ve 7 kiliseye yani Efes, İzmir, Bergama, Tiyatira, Sart, Philadelphia ve Laodikya'ya gönder dedi diyor. Burada kutsal ruh kendi olağan işini yapar. Tanrı'nın ruhunun bazı şeyleri Mesih'ten alıp bize göstermesi için dua etmemin nedeni bu. Rab İsa Mesih de kutsal ruhun geldiğinde bunların yapacağını söyler. Yuhanna 16. bölüm 13 ve 14. ayetlerde ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek çünkü benim olandan alıp size bildirecekler. Yüce Mesih'in yavaş yavaş canlandığını görüyoruz. O bugün başkâhin olarak yerinde oturur. Bu harika ayetleri açıklamakta nedenli yetersiz kaldığımın farkındayım. Yalnızca Tanrı'nın ruhu onları bize tam olarak açıklayabilir. Bununla birlikte İbraniler 3. bölüm 1. ayette bize şunu söyler. Bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim. Açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkâhini olan İsa'yı düşünün. Biz de onun büyük başkâhin olarak bulunduğu yerde düşünüyoruz. Yuhanna, ruhun beni yönetimine almasıyla der. Kutsal ruh Yuhanna'nın üzerinde çalışır ve ona değişik şeyler gösterir. Hem ses ve hem de görüntü vardır. Gözlerine ve kulaklarına hitap etmekteydi. Rabbin gününde kelimesinin anlamı tartışılabilir. Bazı kutsal kitap uzmanları bunun Rabbin geleceği gün olduğunu işaret ettiğini söyler. Onlara saygı duyuyorum. Vahiy, büyük sıkıntı dönemi ve bin yıllık krallık ile ilişkili olarak Rabbin günü ile ilgili ise ben bu görüşte değilim. Burada Rabbin günü için kastedilen pazar günüdür. Arkamda borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim. Bu kimdi? Yine kendisi bunu açıklar Vahiy 1. bölüm 12 ve 13. ayetler. Bana sesleneni görmek için arkama döndüm. Döndüğümde 7 altın kandillik ve bunların ortasında giysileri ayağına kadar uzanan, göğsüne altın kuşak sarılmış, insanoğluna benzer birini gördüm der. Yuhanna savaş borazanı gibi bir ses işitti ve bu ses ona seslenmekteydi. Rab İsa yeryüzündeki topluluğunu almaya geldiğinde büyük bir ses olacaktır. 1. Selanikler 4. bölüm 16. ayette Rab'in kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecekler. Baş meleğin sesi gibi bir ses ve Tanrı'nın borazanının sesi olacaktır. Ancak bu Mesih'in kendi sesidir. O kendisine ait olanları diriltmek için bir meleğin yardımına ihtiyaç duymayacaktır. Rab İsa Mesih'i bu şekilde görmek ne kadar heyecanlı olurdu. O giysileri ayağına kadar uzanan, göğsüne altın kuşak sarılmış olacaktır. 7 altın şamdan bize tapınağı hatırlatır. 7 şamdan bize 7 ayrı kiliseyi işaret eder. Hepsinin işleri aynıdır. Rab İsa şunu söyler. Dünyanın ışığı benim. Ben ayrılınca dünyanın ışığı siz olacaksınız. Burada Rab İsa Mesih'i büyük başkâhinimiz olarak görüyoruz. Giysileri başkâhinin giysileridir. Mısır'dan çıkış 28. bölüm 2, 3 ve 4. ayetlere bakarsanız bunu net olarak görürsünüz. Giysiler Mesih'in doğasında var olan doğruluğu simgelemektedir. Onda hiçbir günah yoktur. Yahudi tarihçi Josephus kuşakla ilgili olarak kahinlerin bunu göğüslerine sardığını ileri sürer. Adetlere göre ise bele sarılırdı. Ancak burada hizmet değil güç vurgulanmaktadır. Burada onun adil yargısından söz edilir. Bizden başkâhinimizin toplulukların ortasında yer aldığını düşünmemiz istenmektedir. O toplulukları ve ışığın parlamaya devam etmesi için de inanları yargılar. Sevgili dostum, Mesih'in şu anki görevinin ne olduğunu görmek önemlidir. İlk olarak Mesih'in bizim için dua etmesi belirtilir. O bizim büyük başkâhinimizdir. O bugün cennette altın sunağın önünde bizim için dua eder. İbraniler 7. bölüm 25. ayete göre. Onun görevinin bu bölümü harikadır. İkinci olarak Mesih'in aracılık yapması söz konusu edilir. Kutsal yerin dışına çıkmakta ve kendisine ait olanların ayaklarını yıkamaktadır. Günahlarını itiraf edenleri temizler. Hristiyanlar da günah işlemektedir ve onunla beraberliğimizin olması için bu günahlarımızı itiraf etmemiz gerekir. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayet. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır der. O bugün de bizim için aracılık yapmaktadır. Yuhanna ilk mektubunda 1. Yuhanna 2. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle der. Yavrularım bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içinizden biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. O günahlarımızı yalnız bizim günahlarımızı değil bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır der. Mesih bizim savunucumuzdur. Yani o suçlandığımızda bizi savunur. Şeytan ise suçlayandır. Mesih göğe çıkmış Tanrı'nın sağında oturmaktadır. Ancak orada boş durmaz. Oturmaktadır demek de insanı kurtarma işini bitirdiğini işaret ederiz. Bizi kurtarmak için yeryüzünde öldü ve kurtulmuş kalmamız için ise cennette yaşamaya devam etmektedir. Mesih'in 3 göreviyle karşı karşıya kalıyoruz bu ayetlerde. Bizim için dua eder, aracılık eder ve gözlemde bulunur. Çıkış kitabında altın şamdanlığı görürüz. Bu şamdanlık tapınağın en değerli eşyasıydı. Altından yapılmış ve her iki tarafında üçer yeri vardı. Şamdanlığın konduğu yerler çiçek açan bademi andırmaktaydı. Şamdanlar kutsal ruhu, altın şamdanlık ise Mesih'i, onun yüceliği ile tanrılığını simgelemektedir. Vahide bize verilen resim budur. Eminim Mesih şimdi sizi izlerken kutsal ruh sizin tüm yüceliği ve güzelliği içindeki Mesih'in varlığını anlamamızı sağlar. Günümüzde pek popüler bir görüş değildir. Gözlenmeyi pek sevmeyiz. Ancak Vahide onun şamdanlıkların arasında yürürken gözlemde bulunma görevini de ifa ettiğini görmekteyiz. İsa Mesih imanlardan oluşan topluluğun ortasındadır. Yaptığı işler çeşitlidir. Fitillerin uçlarını keser. Yuhanna 15. bölümde çok meyve vermeleri için imanların dallarını budadığını okuruz. Bizim dünyada çeşitli sıkıntılardan geçmemize izin vermesinin nedenlerinden biri bizim meyve vermemiz ya da daha parlak yanmamızdır. Kutsal ruhu temsil eden, yağı ekleyen kendisidir. Eğer benim hizmetim ışık saçıyorsa bunu yapan kutsal ruhtur, kaynak odur. Bende bir şey bulunmadığını yıllar önce öğrendim. Mesih'in yaptıkları titreticidir. Bazen budamak için makas kullanır. Rab İsa iş yapan ve iyi ışık vermeyen kandili söndürecektir. Mesih şamdanların ortasında yürür ve onların ışık vermesini gözler. Vahiy 1. bölüm 14 ve 15. ayetlerde başı saçı ak yapağı gibi beyaz, kar gibi bembeyazdı. Gözleri alev alev yanan ateşti sanki. Ayakları ocakta kor haline gelmiş, parlak tunca benziyordu. Sesi gürül gürül akan suların sesi gibiydi der. Daniel peygamber de aynı görümle karşılaşmıştı. Daniel 7. bölüm 9. ayette ben bakarken tahtlar kuruldu. Eskiden beri var olan yerine oturdu. Giysileri kar gibi beyaz, başındaki saçlar yün gibi apaktı. Tahtı alev alev, tekerlekleri kızgın ateş gibiydi der. Gözleri ateş alevine benziyordu ifadesi onun toplulukta yani kilisede olan biten her şeyi çok iyi gördüğünü anlatır. O bizi izlemektedir. Ayakları ocakta kor haline gelmiş parlak tunca benziyordu. İfadesi tapınağın dışındaki tunç ya da pirinç sunağın çarmıhta öldüğü sırada Mesih'in yeryüzünde yapmış olduğu işi simgeler. Günahlarımızın yargısını orada taşıdı. Şimdi ise kendisine ait olan bizleri gözlemektedir. İnsan doğası yargılanmayı sevmez. Kendisine uyabileceği kolay kuralların verilmesini ister. Birçok imanının belli kuralları izlemeyi tercih etmesinin nedeni de budur. Lütuf ile yaşamak istemezler. Topluluğun Mesih'in bugünkü konumunu ve gözlemini yok saymasının nedenlerinden birisi budur. O kilisenin yargıcıdır ve övgüde bulunmaz. Gördüğünü yok saymaz ve günahı da görmezden gelmez. Kendisine ait olanlara sürekli tövbe et demektedir. Vahiy kitabını çalışırken bunu göreceğiz. O topluluğuna Vahiy 2. bölüm 5. ayette şöyle söylüyor. Bunun için nereden düştüğünü anımsa, tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür. Tövbe etmezsen gelip kandilliğini yerinden kaldırırım. Toplulukların bu nedenle yüzyıllardır canı yanmış ve halen de yanmaktadır. Bu ılık durumdaki imanların içindeki isyanın sonucudur. Sesi çağlayan suların sesi gibiydi diyor. Bu yetkinin, otoritenin sesidir. Bu evreni yaratan, ölüleri diriltecek olan ve kendisine ait olanları bu dünyadan alıp götürecek olanın sesidir. Tanrı'nın ruhu sizin onun güzellik ve yüceliğini görmenize yardım edecektir. Bu harika. Vahiy 1. bölüm 16. ayette sağ elinde 7 yıldız vardı. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç uzanıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan güneş gibiydi der. Bu ifade onun evreni kontrol etmekte olduğunun ifadesidir. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç çıkmaktadır. Birisi bana bunun gerçek bir kılıç olup olmadığını sordu. Tabii ki değildir. Kutsal kitapta kılıç ile kastedilenin Tanrı sözü olduğu İbraniler 4. bölüm 12. ayette özellikle belirtilir. Tanrı'nın sözü diridir, etkindir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir der bu ayet. Tanrı sözü ile yargılar. Bugün de bu geçerlidir. O konuşunca dikkatimizi ona yöneltmeliyiz. Yüzü tüm parlaklığıyla aydınlatan güneş gibidir. Güneşe bakmak bile zor. Güneşi yaratana, yüceltilmiş Mesih'e baktığınızı bir düşünün. Ne kadar harika olacaktır. Vahiy 1. bölüm 17. ayette onu görünce ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi. Korkma, ilk ve son benim. Yuhanna'nın Mesih ile yakın bir ilişkisi oldu. Yukarı odada yani İsa Mesih'in öğrencileriyle son akşam yemeğini yediği odada İsa Mesih'in göğsüne yaslanan oydu. Yuhanna Rab İsa'ya o denli yakındı ki bir keresinde onu azarladı bile. Ancak Patmos adasında Mesih'i yüceltilmiş olarak gördüğünde gidip onun sırtına dokunmadı. Ya da onunla el sıkışmadı. Konuşmayı bile denemedi. Ölü gibi ayaklarının önüne düştü. Yuhanna'nın aldığı görüm insanı felç edecek kadar etkiliydi. Biz de onun huzuruna yaklaştığımızda ayaklarının önüne yığılırız. O yüceltilmiş olan Mesih'tir. Günümüzde ona saygısızlık edilmesi, onunla arkadaş gibi konuşulması benim hoşuma gitmez. İsa'yı arkadaşı olarak gösterenler de beni rahatsız ediyor. Memnun edilmesi zor biri olduğumu düşünebilirsiniz. Ama İsa Mesih'in Yuhanna 15. bölüm 14. ayette söylediğini dinleyin. Size buyurduklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz diyor. İsa'nın sizin bir dostunuz olduğunu söylüyorsanız ona itaat etmekte olduğunuzu da belirtmiş olmalısınız. Burada güzel olan Rab İsa Mesih'in korkma demesidir. Bu tanrılığın insanı selamlayışıdır. Korkmamıza neden gerek olmadığını ise 4 maddede açıklar. İsa Mesih ilk ve son benim der. Bu onun tanrılığını ifade etmektedir. 90. mezmur 2. ayette dağlar var olmadan, daha evreni ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin der mezmur yazarı. Sonsuzluk boyunca ile onun geçmişte gözden kaybolan bir noktadan gelecekte kaybolduğu bir noktaya dek Tanrı olduğu anlatılmaktadır. O ilktir çünkü ondan öncesi yoktur. O sondur çünkü ondan sonra da bir şey olmayacaktır. Vahiy 1. bölüm 18. ayette diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir der. Korkmamıza gerek yok çünkü ikinci noktada İsa Mesih diri olan benim, öldüm ama çağlar çağı diriyim demektedir. Burada onun bizi kurtaran ölümü ve dirilişi belirtilir. Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Korkmamıza gerek yok. Elçi Paulus, kim sizi suçlu çıkartacak diye soruyor. Ölmüş olan Mesih İsa, bende bir hata buluyor musunuz? Büyük bir günahlı olduğumu mu söylüyorsunuz? O zaman Mesih'in benim için öldüğünü ve dirildiğini bilmenizi isterim der. Bağışlandığımı kanıtlamak için İsa Mesih dirildi ve onun sayesinde ben de bir gün cennette olacağım. Benim için ne mutlu ki Tanrı'nın sağında benim için aracılık eden ve benim için dua eden bir Mesih'im var. Korkmama gerek yok çünkü bunun üçüncü nedenini İsa Mesih'in çağlar çağı diriyim diyor olması. Bu onun şu anki durumunu belirtir. O yalnızca yargılamayıp bizim için dua da eder. Dördüncü neden ölümün ve ölüler diyarının anahtarının İsa Mesih'te olmasıdır. Ölümün gücü ve yetkiyi simgeler bu anahtar. Kendi ölümü ve dirilişi sayesinde İsa ölüm üzerinde de yetki sahibidir. İsa'nın ölüme egemen olması bizi rahatlatır. Bizi ölüm korkusundan kurtaran İsa Mesih'in dirilmiş olmasıdır.